أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsimiz taksimin şartlarındaydı. Şimdiye kadar iki tane şartını dedik. Üçüncü şartı bir taksim yapmak, bir şeyi analiz etmekte, taksim yoluyla anlamaya çalışmakta. Üçüncü şart budur ki taksimin sahih olabilmesi için her taksimin bir milaki olması lazım. Yani örneğin bir bütünü veyahut mesela bir külliyi parçalara ayırıyor isekse, bu yapılan taksim bir milak üzerinden devam ettirilmesi lazım. Ama eğer bir taksimde birkaç milaki esas alarak taksim etmeye kalkışır isekse, bu durumda bu taksim doğru olmaz. Niye? Çünkü kısımlar birbirine karışırlar. Mesela eğer insanı mesela örneğin dil açısından mesela taksim ediyor ise artık sağlık açısından taksim etmek ona katıştırılmaz. İnsan eğer dil açısından taksim ediyorsa dil açısından taksim edilir. Sağlık açısından taksim yapılırsa bu ikinci bir taksim olur. Yani bir taksimde İki milak, iki ölçüt esas alınamaz. İki veya üç ölçüt esas alınamaz. Her taksimin kendine has bir ölçütü ve bir miyar ölçüsü olması gerekir. Bir milaki olması gerekir ki bu taksim doğru olsun. Aksi takdirde bu kısımlar birbirlerine karışmış olabilir. Burada mesela örnek vermiş, mesela diyor ki eğer biz insanı şöyle bölsek, dese ki insanlar ya okur yazardır ya örneğin şişmandırlar veya mesela diyelim ki beyaz tenlidirler falan gibi mesela ya siyah çeyreklidirler, bu taksim doğru olmaz. Niye? Çünkü okur yazarın ölçüsü bir başka ölçüdür. Okur yazarı olup olmamak, beyaz tenli, siyah tenli veya da şişman veya zayıf olmak başka bir ölçüdür. Dolayısıyla yani her taksimin kendine has ölçüsü olması lazım ki bu taksim doğru olsun. Aksi takdirde kısımlar karışır birbirine. Burada örnek vermiş, demiş ki örneğin mesela eğer öğrencileri biz böyle taksim edeceğizse, mesela diyelim ki bir öğrenci birkaç açıdan taksim edebiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz, öğrencilerin çok derse çalışanları ve az derse çalışanları, bu bir bölmedir. Başka bir açıdan da yine ikinci bir bölme yapabiliriz. Ama eğer bu ölçüyle taksim ediyor isekse artık sadece bu ölçüden taksim edeceğiz. Başka bir ölçüyü buna, başka bir ölçüyle yapılan taksimi buna karıştırmayacağız. O da ikinci bir taksim olabilir. Velhasıl ister bir bütün olsun, İster kulli olsun, her bütün, her kulliyi çeşitli açılardan taksim edilebilir. Ama her taksimde gerek sadece bir milak üzerinden taksim edilmeli ki kısımlar birbirine karışmasın. Aksi takdirde kısımlar, bölümler ve parçalar birbirine karışırlar ve bu doğru bir taksim, doğru bir analiz olmaz. Dördüncü şart taksimde şudur ki, eğer bizim yaptığımız taksimin doğru olmasını, doğru sonuç vermesini istiyor isekse, artık hem taksimimiz cami, yani kuşatıcı, kapsayıcı olmalıdır ve hem de mani, yani engelleyici olmalıdır. Cami olmalıdır, yani bütün parçaları, bütün kısımları içermelidir. Eğer biz taksimde parçaların bir kısmını dışarıda bırakırsaksa taksimi, veya kısımların bir kısmını dikkate almazsaksa bu doğru bir taksim olmaz. Bir taksimin doğru olabilmesi için gerek cami olan, yani toplayıcı olan bütün fertleri, bütün parçaları detaylı olarak hepsini içermesi gerekiyor. Bir de mani olan yani yabancı unsurların bu yabancı parçaların bu taksime, bu parçalar içerisinde bu yabancı kısımların bunun içerisinde girmesine müsaade etmiyor. Yani sadece bu bütünün veya bu kullünün parçası veya da kısmı olan başka bir şeyi buraya müdahil etmeyelim, başka bir parçayı ve başka bir kısmı. Eğer bizim taksimde yaparken bütün parçaları zikretmezsek, bütün kısımları içermezse veyahut da yabancı unsurların bu şeyin parçaları içerisine ve kısımlar içerisine karışmasına engel olmazsa bu taksimde doğru bir taksim, bir analiz olmaz. Dolayısıyla bu şartları riayet etmemiz gerekiyor diyor. Bir doğru olarak taksim yöntemiyle bir şeyi analiz etmek istediğimizde. Kitabın metin üzerinden bile okuyalım burayı. Se taksim bayet darayı yek milak ve meyyar başad. Üçüncü şart budur ki bir taksimin doğru olabilmesi için gerek sadece bir milak ve ölçü üzerinden yapılmalıdır her taksim. Mümkündür bir kulli çeşitli miyarlarla çeşitli taksimlere maruz bırakabilirim ama her taksim kendi başına tek bir miyar ve tek bir ölçü üzerinde olmalıdır. Her emri kulli ra mitevan bir meyyar hay buna bunu taksim numur. Her kulli olan bir her kulli olan bir kulliyi her kulliyi ve her bütünü fark etmez. Kulli ve bütün ikisi de burada aynı anlamı ifade ediyor. Yani taksim edilebilen her şey olabilir ki çeşitli miyar ölçütlerle taksim edilebilsin. Her ölçüde de esas alsak o bir taksim olmuş olur. Mesela danışura ez yek milak mitevan bi mutahil ve mücerred. Mesela örneğin öğrenciyi evli ve bekar olarak bu evli olup olmama milak açısından taksim edilebilir. Evli öğrenciler, bekar öğrenciler diye. Ve der meyyar-ı diğer dershan ve dersi nehan ve başka bir ölçüde mesela dersine ehemmiyet verip vermeme açısından dersine önem veren veya önem vermeyen diye bir ikinci taksim de yapılabilir. Başka taksimler de yapılabilir mesela diyelim ki ülkelerine bir taksim yapabiliriz mesela. Ve az edeyim ki doğum tarihlerine göre taksim mesela ve her ölçüte göre yani ölçütlere göre biz ne yapabiliriz? Taksimet ya ölçüt ölçümüzü, milakimizi değiştirerek yeni bir taksim yapabiliriz yani onun üzerinde. Dolayısıyla bir kulli bir şey çeşitli miyar ve ölçülerle çeşitli taksimlere maruz kalabilir. Ve mantıkiyan goften mantıkçılar demişler ki her taksimi tenha bayet bay yek meyyar suret peziret. Her taksimin doğru olabilmesi için ancak gerek bir açıdan, bir meyyardan o taksim yapılmalıdır. Benaberin eğer kesin, buna göre eğer insan, bir kimse insan rabba, sevad ve çak taksimli mayet insanlar ya ders okuyandırlar veya mesela şişmandılar diye iki kısım ayrısalar, bu gibi bu Çin'in taksimi sehih niç. Bu taksim doğru olmaz. Niçin? Çünkü basevattaki ölçü bilgidir. Çaklıktaki ölçü beden yapısıdır. Yani vücudun şişman olup olmamasıdır. Ölçüler farklıdır. Dolayısıyla çünkü ölçüler farklıdır. Ya böyle bir taksim yapsak desek insanlar budur ya budur. Bunda bize derler olmaz. Niye? Çünkü burada iki tane ayrı ölçü var ve bu taksimde mesela kısımlar da karışabilir. Mümkün bir insan hem basavat ola hem mesela diyelim ki şişman ola. Veya mümkün hem bir sevat ola hem şişman ola. Dolayısıyla az edeyim ki bu taksim doğru olmaz. Kısımlar bunun içerisine girmiş olur. Karıştırırlar bunda. Dolayısıyla biz doğru bir taksim edebilmemiz için gerek tek milak üzerinden, tek ölçü üzerinden taksim edelim her bütünü ve her kulliyi. Dördüncü şart, taksim bayet cami ve mani başar. Bir taksimin doğru olabilmesi için gerek o taksim hem toplayıcı, kuşatıcı ve hem mani ve hem engelleyici olmalıdır. Yani taksim bayet bir guneyi başar. Yani bu taksim gerek öyle olmalıdır ki evvelen meksem hemi eksemura şamil şevet bu bölünen şey maksam bütün kısımları tamamını kuşatmalıdır. yani kısımlardan hiçbirisi dışarıda kalmamalıdır. Ve hiç ferdi az aksam birun yunez ve maksam ne başa fertlerin hiçbirisi veya parçaların hiçbirisi bu maksamın dışında kalmamalıdır. Ve saniyen hemi aksam niz zikr şeven bütün kısımda zikir olmalıdır. Yani hiç yek az aksam az daireyi taksim haric ne şevet ve hiçbir kısım bu taksim dışında kalmıyor ve bir de burada ve salisen ki aslında bu saniyen böyle demeliydi. Ve saniyen mesela efrad agyarra dahil der aksam ne kunat mesela böyle dese daha doğruydu. Yani yabancıları bu kısımların içerisine katmamış olan ya mesela bu makseme ait olmayan parçaları bu maksemin parçası gibi sunmuyor. Böyle bir şey olmuyor. Yabancı mesela onun içerisine girmiyor. Hop. Hiç yek az aksam az daireyi taksim hariç neşmet. Hiç bu kısımda hiçbirisi de taksim dışarı arasında kalmıyor. Mesela taksim-i sinaat. Bu sinaat denilen şey daha sonra okuyacağız. Yani düşünce metotlarıdır bunlar. Yani burhan metotları, istidlal metotları. Bunu daha sonra okunacak. Bunlara senaat-ı hems denilir. Beş senaat, beş yöntem. Yani istidlal yöntemi. Ki biz inşallah bu kitabın sonlarına doğru bunun bahsi gelecek. Aslında biz bu bütün bu şimdiki okuyoruz bunları. Bu mukaddimedir ve bir hazırlıktır ki bizi bu beş istidlal metoduna bize güçlen ona ulaştırmak için onları iyi kullanabilmemizi sağlamak vesilelerini biz burada şimdi öğreniyoruz. Asıl mantığın asıl amacı bize bu senaat-ı hems denilen yani beş istidlal yöntemini iyice anlatması ki biz mantıkta mesela istidlal yöntemini biliyor, öğrenmeye çalışıyoruz. Bu istidlal yöntemiyle bilmediklerimizi bileceğiz, ispat etmek istediğimiz konuyu ispat edeceğiz, red etmek istediğimiz konuyu red edeceğiz. Bu metodları kullanarak, bu istidlal metodlarını, asıl mantığın asıl amacı bizi bu alanda güçlendirmektir. Bunu daha sonra gelecek. Peki bu senaat-ı hems, istidlal yöntemleri nedir? Beş tane yöntem var. Bunlar mesela birincisi, en önemlisi burhan demişler. İkincisi cedelle demişler. Üçüncüsü mugalete demişler. Dördüncüsü şeerdi demişler. Beşincisi hitabe demişler. Bunların her birisinin bir özelliğine isim verilmiş yani. Yani istidlal yöntemi ya burhan olabilir, ya cedel olabilir, ya mugalete olabilir, ya şeer olabilir ve ya hitabe olabilir ki bu beş yöntem var. O halde demek ki sinaatın asıl aksamı beş tanedir. Şimdi gel ben istiyorum sinaatı anlatayım kısımlarını. Sinaatın bu beş kısmının tamamını demeyeyim de mesela ikisinin üçünün diyelim sinaat ya burhandır, ya cedeldir, ya mugalete. Üçünün diyelim, ikisini demeyelim. İki kısım dışarıda kalan. Bu olmadı, bu doğru bir taksim olmadı. Veyahut da sinaat-ı hemsenin tamamını saydıktan sonra bir de yabancı bir şey de oraya katalım. Yani sinaatlar olmayan bir parçayı da oraya katalım. Mesela 6. 7. bir şeyler de söyleyelim oraya. Bu o zaman engel olmadı. Başka yabancının gibi engel olmadı diye. Bu taksim doğru değil. Mesela taksim-i sinaat bir burhan, cedel ve mugalete ki bunu desek bu sinaat-ı hemsi 5 tane, 3 tane demiş olduk. 2 tane bu parçasını dışarıda kalmış oldu. Taksim 10. Veyahut da mesela diyelim ki yine sinaat-ı hemseyi taksim ediyoruz bir burhan. Mesela 1, cedel 2, mugalete 3, şer 4, hitabe 4. Bir de diyelim mengul, mesela nurtecel. Bunlar sinaattan değil de ki bunlar elfazın çeşitleridir. Saysak mesela böyle, o zaman bu da nedir? Yabancı unsur bunun içerisine girmiş olur. Bu da yine doğru değil. Yani bu durumda birinci kısımda yani sinaat-ı hemsenin kısımlarını sayarken üçünü sayıp ikisini bırakmamak o zaman cami olmadı. İkinci kısımdaki hepsini saydık. Bir de yabancı şeyler de oraya kattıksa bu da mani olmadı, engel olmadı yabancı unsurların girmesine. Dolayısıyla bu taksim doğru taksim değil. Sehine mi başardı? Zira taksimin hos cami ve de dobumin manenis. Birincisi cami değil, bütün kısımları içermiyor. İkincisi ise engelleyici değil, yabancı unsurların, yabancı parçaların o kısımlar arasına girmesine engel olmamıştır. Dolayısıyla her ilimde böyledir. Yani ister mesela tıpta olsun, ister fizikte olsun, ister kimyada olsun, bir özellikle mesela diyelim tabi ilimlerde bu taksim kullanmak çok önemlidir yani. Örneğin mesela diyelim ki suyun eğer parçalıyorsa, analiz ediyorsa unsurlarını oksijen ve hidrojen deyip mesela başka yabancı şeyleri azot oraya koymamalı. Çünkü azot suda yok mesela diyelim ki böyle. Her ilimdeki taksim yapılıyor mesela. Mesela bu analiz ederek bu bütünü anlamaya çalışıyorlar. Parçalar ayırarak onu analiz ediyorlar. Gerek dikkat ediler ki bu bütünün bir parçasını etmeyeler, kaybetmeyeler, yani gözden kaçırmayalar ve bir de dikkat ederler ki yabancı bir maddenin parçası buraya daha katılmamalı ki bu taksim, bu analiz doğru olmuş olsun. Aksi takdirde bu yanlış bir yöntem olur ki bunu bize diyor ki dikkat etmemiz gerekiyor bu metodu kullanırken. Şimdi bu dersin özeti ne oldu? Dersin özeti bu oldu ki insan bir şeyle karşılaştığında ilk olarak onda eğer bir şey bilmiyorsa birkaç tane soru insanın zihninde oluşuyor ki bu sorular mesela burada 4 tane dedi, biz 5 taneye kadar çıkarmış olduk. Hengam ver kod insan balepsi bir sözcükle ki onu bilmiyor ya herhangi bir nesneyle karşılaştığında ki hiç agahi ez on nedaret çen posiş beray u metreh mişevet ki birkaç sorunun zihinde olur ki bunları cevapladığında o şey hakkındaki bilgisi tamamlanmış olur. Birincisi mesela onun lügat anlamı mesela sözcüğü anlamı, ikincisi may şarihe, üçüncüsü may hakkıya, dördüncüsü hal-i besite, beşincisi hal-i mürekkebe diye az edeyim ki bu soruları beşincisi hal-i besite, dördüncüsü hal-i mürekkebe, beşincisi ise limiye mesela limiye sorusu oldu. Hala eğer lügatı da katsak olur 6 tane. Mantık bir tarifi hakkı meçhulat müperdazet. Mantıkta yani biz mantıkta yapılan işlerden birisi nedir? Meçhulları gerçek anlamda bize tanıtmak, onu hakkı olarak tanıtmak. Yani onun mahiyetini, onun zatı parçalarını ve özel has özelliklerini bize tanıtarak o şeyin hakikatini bize anlatır mantık. Bu mantıkın bir bölümü mariftir. Marif yöntemini bize anlatıyor. Kursiş ez hestiyi meçhulat heliyi vesite ve çırayı onha heliyi mürekkebe namı demiş ve bir şeyin var olup var olmadığından sormak var mı yok mu diye sorusu buna heliyi vesite basit hel sorusu ki Arapçada bunun hel kelimesi hel mesela el insanı mevcud hel mesela el cinni mevcud hel kelimesiyle sorulduğundan dolayı buna heliye demişler. Bu eğer bir şeyin sırf varlığından sonra var olup olmadığına sorulursa buna heliye-i basite denilir. Ama eğer o şeyin özelliklerinden de sorulursa, onun niçin bu özelliğe sahipti ondan sorulursa buna da heliye-i mürekkebe denilir. Mürekkeb hel. Sen hel insan mesela diye zahikun. İnsan acaba gülen bir varlık mıdır misal? 4. Berayı sihhete tarif ezeri mentiqi penc gaide-i beyan şudas. Bir tarif etmekte, bir tarifin doğru olması için tarif bahsinde geçti ki 5 tane kuralı riayet etmemiz lazım. Ki birincisi mesela diyelim ki müerrifle müerref ikisi eşit olmalıdır. İkincisi mesela müerrif neydi? Daha açık olmalıydı. Ve burada bu geçen bahse saydı burada mesela bize. 5 tane şart saymıştır buradaki şartlarda bu müerrifin sahih olup olmadığına burada bakırız. Az edeyim ki birincisi neydi? Bunlar tarif cami ve mani olmalıydı. İkincisi marif az edeyim ki daha açık olmalıdır. Üçüncüsü marif ve marif der mefhum yani aynı şey olmamalıdır. Birisi mesela diyelim ki biraz daha açıklayıcı olmalıdır. Dördüncüsü çok karmaşık lafızlar kullanılmamalıdır. Ve şimdisi de tarifte müerrifle müerref devri olarak birbirlerine tarifte bağlı olmamalıdırlar gibi bu 5 tane şartı orada saymışlardı. Evet. بهش تعریف به چهار قسم حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص تقسیم شود. دیدی که تعریفین دو قسم بار، برسی حد تام که بتون ذات پاسلارنا bizim o muarrafın anlatıyor. İkincisi haddi nakıs ki şeyle cins yani özel şeyde hasseyle cinsi garibiydi mesela. Beşincisi ya resmi nakıs ve resmi tam diye dört tane kısım var. Onların tariflerini şeyde okumuşuz. Oraya müracaat edersin. Dört çeşit tarif şeyi var. Tarif yöntemi vardı ki tarif kısmı vardı ki dört taneydi. Taksim bir maneyi teczi. Taksim etmek yani bir bütünü veyahut da bir kullüyü parça ve kısımlara ayırmaktır. Ki yabancı parça ve yabancı kısımlara parçalar birbirlerine farklı olmalıdırlar demiştik. İki çeşit taksim yöntemi olduğundan bahsetmiştik. Birisi tabii, bir diğeri mantıklı. Eğer bir bütünü parçalara ayırıyorsaksa buna tabii taksim. Eğer bir kullüyü, bir kullü kavramı kısımlara ve fertlere ayırıyorsaksa buna da mantıklı taksim denilirdi. Buraya taksim duravişi isminayı ve tefsirini beyan şudur. Taksimin yöntemleri de iki şekilde ikili olarak var yok arasında karar vererek bölmektir. Bir de bütün parçaları teker teker sayarak taksim etmektir. İki birincisine sunayı, ikincisine de tefsiri taksim yöntemi deniliyordu. Taksimin insai olabilmesi için dört tane kurala riayet edilmesi gerekiyordu ki biz bu dört tane kuralın ikisini şimdi okumuş olduk, ikisini daha önceden okumuştuk. Şimdi temrine geçelim. Temrindeki sorular bakalım nelerdir. Tarifi ki der on bir beyan hakkati çizim mi perdazem eğer pişez el mi vücudu an başet nokta nokta namide mi şevet. O tarifi ki o tarifte o müerrefin hakkati, mahiyeti bize anlatılıyor. O anlatılan şeyin varlığını bilmeden önceki yaptığımız bu tarife ismi nedir? Bir, tarife şerhül ismi. B, tarife lefzi. Cim, heliyi ve site. D, tarife hakiki. Bunlardan hangisi bu tarifin ismidir? Söyleyebilir misiniz acaba? Nasıl? Yani bir şeyin henüz varlığını bilmiyoruz, onu ama bütün bilmediğimiz halde onun mahiyetinin tamamını anlatmaya çalışıyoruz. Bu tarife ne deniliyor? Tarife şerhül ismi denilir. Bir şeyin, arz edeyim ki, varlığını bilmeden önce onun zatı unsurlarını bilmemize tarife şerhül ismi, varlığını bildikten sonra buna tarife hakkı denilir efendim. İki, kudam yeki ez porsiş hayi zeyl heliyi besites. Aşağıdaki soruların hangisi besite hel besigete sorusudur? Mesela bir, çera cümme tatil es. İki, b, şetiyat çiz. Cim, haya kudaben irade daret. Dal, gari eli sedr der kucaz. Bu soruların hangisi heliyi besite olabilir? Yok. Bak heliyi besite neyden soruyordu? Bir şeyin var olup yok mu? Evet. Ama heliyi besite. Besite odur ki bir şeyin aslının var olup olmadığını. Eğer bir şeyin özelliğinden sorulursa ne olur? Ona heliyi mürekkebe olurdu. Burada neden o zaman dev olması gerekiyor? Niye? Diyor ki mesela diyor ki gari el-sadr kucaz. Yani nerede var? Bunun varlığı nerededir? Bu asıl varlıktan sorulur. Bu de bunun cevabı efendim. Se tarife penke bir çizik ki bahisi honaki heva mişevet. Çi işgali daret. Bu eğer mesela diyelim ki panke biliyoruz yani bu vantilatör. Şöyle tarif etseydi. Dese ki vantilatör bir şeydi ki havayı serinletiyor. Böyle tarif yapar isekse bu tarifin sorunu nedir? Bir, caminiz. Bu tarif cami değil yani bütün fertlerini içermir pankenin. B, maneniz. Yabancıların az edeyim ki oraya girmesine engeldir. Engel değil. Doğru es. Doğrudur. Mesela yani pankeni bilmek, havayı serinlenmesine bilmesi tankiye bağlıdır. Böyle midir? dal müerrif aynı müerrifes. Az edeyim ki müerrif burada tanıtan müerrifin ta kendisidir. Başka bir şey değil. Bu sorun hangisidir burada? Sorun burada nedir bu tarifte? Burada sorun be olması lazım. Çünkü bu mesela sadece şey değil ki, panke değil ki, vantilatör değil ki havayı serneten, klima da havayı serneter mesela, değil mi? Dolayısıyla bu tarif mani değil. Yabancıların bunun içerisine girmesi, bu tarifin içerisine engel değil. Eğer desek ki vantilatör havayı serneten bir şeydir, bu kadar tarif yeterli değil. Niye? Çünkü havayı serinletmek sadece pankeye mahsus, vantilatöre mahsus bir şey değil. Çahar, dördüncü soru, tarif-i esb. Atı tarif ediyorsun, bir heyvanı ba vefa ki ba sürat mideve. Çi tarifiyiz? Yani desek ki mesela at vefalı bir hayvandır ki süratle koşar. Öyle tarif etse atı. Bu tarifin hangi kısım tarif olur? Bir, elif haddi tam olur. B, haddi nagis olur. Resmi tam olur, resmi nagis olur. Şimdi ha? Resmi tam mı olur diyorsunuz? Resmi nakıs olması lazım. Çünkü niye? Çünkü bu süratle koşmak bunun has özelliği değil. Süratle koşmak mesela şeyde, diğer hayvanlar da mesela diyelim ki var süratle koşan hayvanlar attan daha hızlı. Dolayısıyla bu has özellik olmadığından dolayı resmi nakıs. Eğer kesi insan Rabbi heyvan ve natık taksim nimayet. İnsan ne der desek? Desek ki insan iki kısmı. Ya insanı bölse desek insan iki tane unsurdan meydan gelir. Bir hayvan bir de natık. İnsanın böyle bir analiz, parçalarını analiz etse. İn taksim. Bu taksim hangi çeşit taksim olur? Mentiki es, be tabi es, sunayi es, hiç kudam. Bu soruların hangisi doğru olabilir? Burada mesela taksim mantığı neydi? Taksim mantık buydu ki biz taksim ettiğimizde o külli fertlere hamledilebilirdi, fert de kullilere. Mesela örneğin insan, alim ve cahil diye iki gruba ayırsak hem diyebiliriz ki cahil insandır, insan cahildir, alim insan, insan alimdir misal. Bu taksimi neydi? Mantığı da böyleydi. Ama taksimi tabii de neydi? Ki parçalar artık o bütüne hamledilmez. Mesela desek ki su bölünür oksijen ve hidrojene, diyemezdik ki su hidrojendi veya oksijendi veya oksijen sudur, hidrojen sudur, bunu diyemezdik. Bu taksim esasınca sunayide de varlık yokluk arasında bırakılırdık. Burada demek ki üç tane bize yöntem. Burada ne diyeceğiz? İnsanı bölsek hayvan ve natıga. Biz insana mesela insan hayvandır, hayvan insandır diyemeyiz. Niye? Çünkü hayvan fakat insan değil. Değil mi? Hayvan başka şeyler de var. İnsan natıktır, natık insandır. Tamam burada doğru ama az edeyim ki doğrusu bu taksimi tabi olması lazım. Çünkü niye? Çünkü insan hayvandır, hayvan insandır. Belki de mantıklı da olabilir eğer bu açıdan desek mesela yani insan çünkü bir mantıklı da sayabiliriz bu aslında. Diyebiliriz ki mesela insan hayvandır, hayvan insandır. Çünkü bilahare hayvanın bir ferdi insandı. Bu aslında bir elef doğurdu. Mantığı bu taksim mantığıdır. Yani çünkü parçalar bütüne hamledilir, bütün de parçalar hamledilebilir. Evet. Şiş der taksimi sunayi sunayi ikili taksimde fakat tarafı ispat taksim mişevet. İkiye böldük mesela. Desek ki varlıkla yokluk arasında biz demiştik ki bu sunayi taksimde mümkün diyor o kısımlar da nedir bölünmeye devam ediyor. Mesela dedi ki kelime ya müstakil manası yoktur veya müstakil manası var. Sonra da yine böldüğünde müstakil manası olan ya zaman anlamında beraberinde ya zaman anlamı yoktur diye bölmüştük. Şimdi burada bu şeye göre, bu ilkeye göre taksimi sunayda diyor ki fakat tarafı ispat taksim mişevet. Fakat tarafı nef taksim mişevet. Her iki taraf taksim mişevet. Bu soruların hangisi doğrudur? Her iki taraf taksim mişevet doğrudur. Yani mümkündü taksimle ikili yaptık mesela. Her iki taraftan da nedir? Bölmeye devam edilebilir. Yani ilk başta varlık yokluk arasında karar verdik. Bir bütünü ikiye böldük. Sonra o böldük iki tane parçayı da mümkündü bölmeye devam edebiliriz. Mümkün de devam etmeyelim. Bu artık yerine göre değişebilir. Bu Dolayısıyla taksimi sunayı her iki taraftan da bölünmeye devam edilebilir efendim. Bu bölümü bitirmiş olduk ve yeni bir bölüme geçeceğiz. Sadece biraz anlatayım bu yeni bölümden de inşallah bunun artık izahatı ve şey kalsın inşallah bir sonraki bahsimize. Ha nasıl? Soru kaldı mı? Tamam gel. Taksim-i kitab bir mantık ve felsefi çi işgal edaret. Kitabı taksim etsek mantıkı ve felsefiye çi mesela kitaplar ya mantıktır ya felsefedir. Bunun ne işgali vardır? Aksam tebayun nedarem caminiz taksim darayı yik milakiniz maniniz. Evet. Arz edeyim ki burada aslında milak birliği sanıyorum yoktu burada. Niye? Çünkü kitap mesela diyelim ki hangi milaka göre böleceğiz gibi. Yani sen kitap ya mantıkıdır ya felsefi. Bunun cevabında mesela taksim darayik milak nist. Böyle. Bence bu düşündüğümde ben öyle zannediyorum ki burada mesela bu bir milak esasında olmadığından dolayı bu taksim doğru olmaması gerekiyor. Ya da mesela diyelim ki böyle taksim-i kitab bir mantıkı ve felsefi böyle.
Manenist desek yanlış mı olur?
Manenist, evet yani engel... yok bu camiye bu şey cevap olarak mesela ya B olmalıdır ki bu mesela diyelim ki cami değil kitaplar fakat aslında bu diyebiliriz B'dir. Yani kitap fakat mantıklı felsefedir demek yanlıştır. Çünkü başka kitaplar da var. Tıp da var, müzik de var, cümle de var. Yani dolayısıyla bu diyebiliriz ki bu taksim nedir? Cami değil. Bunu diyebiliriz yani. Bu B cevap olmuş olabilir burada. Evet tabii yani böyle der. Yani o zaman demek ki bu taksimi tefsilidir. Bu taksili tefsili olduğu takdirde de bütün kısımları sayılmadan dolayı cami değil diyebiliriz efendim. Şimdi gelelim kaziyeye. Bu bölüm yeni bölüme. Yeni bölüm artık biz şimdiye kadar hangi bölümden bahsettik demiştik ki mantığın iki tane konusu var aslında. Mantığın konusu iki tane ana bölümden oluşuyor. Bir müerref, bir de hüccet. Muarref nedir? Bir şeyi tanıtmakta. Yani bir şeyin mesela diyelim ki onun zatı özelliğini ve zatı parçalarını ve has özelliklerini bilerek bir şeyi tanımak için fikir yürütmeye buna tarif denilirdi. Dedi ki bunu ya tarif yöntemiyle biliriz ya taksim yöntemiyle biliriz. Yani bize meçhul olan bir şeyle tanışmaya buna mantık bu yöndeki fikir yürütmeye bizim muarrif demişti mesela yani mantıkta mantık demişti ki konusundan birisi mantığın muarriftir yani tanıtıcı bilgilerdir. Bu tanıtıcı bilgiler neyle yapıyor? Yani bize meçhul olan bir bilgiyi bize tanıtıyor ve onun mesela diyelim o meçhul olan boyutlarını açıyor bize zihnimizde o konuda zatı boyutlarında özelliği boyutlarında o meçhulatını bizim gideriyor. Buna muarrif demiştik. Şimdiye kadarki bahsimiz mantığın bu bölümündeydi. Yani mantıkta tanıtıcı bir düşüncenin doğru tanıtıcı olabilmesi için hangi şartlara haiz olması gerekiyor? Bunda kullanılan yöntemler nedir? Yöntemlerdeki şartlar nelerdir? Bunları okuduk şimdiye kadarki bahsimizde. Burada sözün özeti şu olmuştu ki bir bu tanıtma bölümünde kullanabileceğimiz metot bir tarif metoduydu, bir de taksim metoduydu. Tarif metodunda gerekli olan şartlar nelerdi onları okuduk. Taksim metodunda gerekli olan şartlar nelerdir? O halde demek ki bizim muarrifimiz ya yani tarifte kullanılan muarrif olabilir veya taksimde kullandığımız şey de gene o da bize bir muarrif olarak ortaya koyuluyor. Yani taksimin kendisi de muarriftir. Bu bahsi bitirdik. Bir de dedik ki mantığın ikinci bölümü hüccetten ibaret. Yani ne delilden. Biz bazen bir şeyi ispat veya red etmekte delil ortaya sürüyoruz. Yani bir fikrin doğruluğunu ve yanlışlığını kanıtlamak için orada ne yapıyoruz? Bir delile başvuruyoruz. Fikir etmenin yöntemlerinden birisi de delil getirmektir. Delille konuşmaktır. Delille düşünmektir. Bir şeyi delil ortaya koymaktır. İnsan delilde bir delilde oluşturabilmesi için gerek bir takım bilgilere, delil neyle oluşur? Bilgilerle. Yani ispatlanmış, kabul edilmiş, itikad edilmiş, doğruluğuna kanaat getirilmiş bilgiler delilin ham maddesini oluşturuyor. Ben mesela diyelim ki eğer isteyeyim ki Allah'ın mesela varlığını veya ispat edeyim, gerek ne yapayım? Karşı tarafın da benim de her ikimizin de nezdinde muteber olan, kabul görülen, ikimizce de doğru olduğu kabul görülen, ispatlanan bilgiyi o delilde, o delilin unsurları olarak ortaya koymam lazım. Örneğin mesela ne demem lazım? Demem lazım ki bu evrenin mutlaka bir yaratıcısı olmalıdır. Niçin? Çünkü diyeceğim ki mesela bu evren, madde alemi, bu bütün evren bütünüyle bir değişim halindedir. Bunda şüphem var mı? Diyecek yok, değişim halinde olduğunda şüphem yok. Evren değişiyor. Yani bilahare her şey bir noktadan bir noktaya doğru, hala ya kemale doğru veyahut da kemaldan eksikliğe doğru, fark etmez. Evrende değişimden şüphemiz yok. Tamam. O zaman diyeceğim ki o karşı tarafa, her değişenin bir mutlaka değişim sebebine ihtiyacı var, değil mi? Yani değişmenin kendisi manası budur ki o önceden yoktur, meydana gelmiştir. Ve onu, o değişimi meydana getiren bir sebep lazım. Onunla dikkatli, doğrudur. Değişim sebepsiz olmaz. O zaman diyeceğiz ki bu evrendeki bu değişim bunu gösteriyor ki evrenin bir noktadan itibaren bu değişimi evrende başlıyor. Demek ki evrenin geçmişinde mutlaka bir başlangıç noktası var ki o evrende değişimi başlatmıştır. İşte o başlatan, evrendeki değişimin sebebini oluşturan şey evrenin yaratıcısı diye. Bu şekilde ben ne yapmam lazım? O karşı tarafa Allah'ın varlığını ispat edeyim. Dolayısıyla ben ne yaptım burada? Bu ispat metodunda, bu delil metodunda bir takım kabul görülen bilgileri o metodun unsurları olarak nedir? Sıraladım. Evren değişiyor. Her değişen şeyin mutlaka bir geçmişinde yokluk var. Yok olup da meydana gelen her şeyin bir sebebi var. Öyleyse evrenin bir sebebi var. Gördük, sıraladık. Sonuçta Allah'a var olduğunu ispat etmiş olduk o karşı tarafa. Şimdi demek ki hüccet, yani delilin ham maddesini oluşturan nedir? Bilinen, tasdik edilen, kabul edilen bilgiler. Kabul edilen bilgiler. Bu bilgiler, madem ki yani bir takım bilgilerdir ki kendi zatı itibariyle doğru da olabilirler, yanlış da olabilirler. Mümkündür ben mesela karşı tarafa bir tane bilgiyi sunarken, yani benimce kabul gördüğüm bir bilgiyi, bu insan, evren değişiyor dediğimde hemen bu adam itiraz edebilir. Hayır, evren değişmiyor diyebilir. Yani senin evreni değiştiğin diye dediğin bilginin yanlış olduğunu iddia edebilir. O halde demek ki bu delilin ham maddesini oluşturan bilgiler öyle bilgilerdir ki kendi zatı itibariyle doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ve bence doğru, mesela onun için delil getiriyorum. Mümkün ki karşı taraf bunu reddede. Velhasıl bu reddettiğinde de yine dayanacağı bilgilerin kendisi ya doğru ya yanlış olabilir. Delili oluşturan, delilin ham maddesini oluşturan bilgi bir şekil bilgilerdir ki hem doğru olma ihtimali olan ve hem de yanlış olma ihtimali olan bilgilerdir. Hem doğru ve hem yanlış olma ihtimali olan bilgilere mantık dilinde kaziye denilir. Kaziye. Bu, o bilgiler ki hem doğru olma ihtimali var. Mümkündü doğru olsun. Mümkündü de yanlış olsun. Bunlara mantık dilinde kaziye denilir. Şimdi bize
bu doğru ve yanlış olabilme ihtimali olan bilgiler ki biz bunları istidlal yönteminde ham madde olarak kullanacağız. Bu bilgiler üzerinde bizi ne yapacaktır? Bilgilendirecektir. Yani doğru ve yanlış olabilme ihtimali olan bilgileri biz analiz edeceğiz. Diyeceğiz ki doğru olan ve olabilme ve yanlış olabilme ihtimal olan bilgiler şöyle şöyle kısımlara ayrılıyor. Özellikleri bunlardır. Bunları bildiğimizde o zaman bu biz hem kendimiz bir delil getirdiğimizde hem karşı taraf bizim karşımızda bir delil getirdiğinde bu kullandığı bilgileri daha iyi fark edeceğiz, analiz edebileceğiz. Eğer kendimiz bunu bu özellikleri bildiğimiz takdirde kendi istidlal metodumuzda mümkün olduğu kadar doğru bilgileri kullanmaya ve karşı tarafa bir bizim elimizden tutup da hatamızı önümüze koyabilecek yani bizim yanlışımızı ortaya çıkaracak bir bahane vermemeye çalışacağız. Biz eğer bu kullanacağımız bilgilerin özelliğini bilir isek ise mutlaka tercihimiz o bilgilerden yana olacak ki delillerimizde ki doğru olsun, yanlışı yüzümüze vurulabilmesin. Karşı tarafında getirdiği delilleri iyi anlamamızda hemen onun ham maddelerine bakacağız. Diyeceğiz ki ha sen bu delili böyle diyorsun ama bu kullandığın ham madde bu şurası yanlıştır, şurası yanlıştır. Dolayısıyla senin şu delilin nedir? Yanlıştır gibi onunla mesela tartışma esnasında, fikir, istidlal esnasında bilahare bize bir manavra alanı verecek gibi onunla bu konular üzerinde daha iyi fikir alışverişinde olabileceğiz. Dolayısıyla şimdi bu bölümde artık biz hüccet dediğimiz yani istidlalın ham maddeleri bölümüne geçiyoruz. Bu ham maddeleri bölümle ilgili bahsler inşallah ileride üzerinde duracağım. Sallallahu aleyhi ve sellem.